Küçük Arı, Chris Cleave, 15. Ayrım. Andrew O'Rourke'un adını alarak hayatımdaki ikinci gerçek kararı vermiştim ve yanlıştı sanırım. Küçük Arı beni anlar. Gerçek adlarımızı bırakır bırakmaz o ve ben ikimiz de kaybolmuştuk. Ona gitmesini söyle demişti Lawrence ama hayır, hayır yapamazdım. Plajda olanlarla birbirimize bağlıydık. Onu kovarsam bir parçamı kaybetmiş olurdum. Bir parmağı ya da bir ismi çıkarıp atmak gibiydi. Bunun tekrar olmasına izin vermeyecektim. Yerde oturup oğlumun huzur içinde uyumasını seyrettim. Böyle uyuyabildiği için ona gıpta ettim. Afrika'dan sonra bütün bir hafta hiç uyuyamamıştım. Katiller plajdan uzaklaşıp gitmişler. Andrew ve ben sessizce otele dönmüş. Parmağımdan kalan çıkıntıyı gazlı bezle sıkıca saran otel doktoruyla geçirilen acı verici yarım saatten sonra eşyalarımızı toplamaya girişmiştik. Şaşkınlık içindeydim. Londra'ya dönüş uçağında böyle büyük bir hikayenin basit bir şekilde bensiz devam edebilmesine belli belirsiz şaşırdığımı hatırlıyorum. Aynı çocukluğumun sonunda olduğu gibi. Ama katillerle işler böyle yürüyordu sanırım. Senin için masumiyetin sonu olan her şey onlar için yeni bir salı sabahıydı ve yaşayanların dünyasını düşünmeden kendi ölüm gezegenlerinde yürüyüp giderlerdi. Dönüş uçağında daha az acı verdiği için elimi yüksekte tutuyordum. Ağrı kesicilerin bulanıklığı içinde elimi umulmadık yerlerde görüyordum ki Andrew'un yarama dokunmasına asla izin vermeme düşüncesi o zaman ortaya çıkmıştı. Zihnimde küçük arı ve zarafeti plajda sürükleyen katilleri canlandırıyordum. Gözden kayboluşlarını seyrettim. Benim dünyamın ufkunu aşarak o adamların onlara neler yaptığını düşünerek uykusuz kaldığım, kafamdaki tehlikeli ülkeye gidişlerini seyrettim. Bu görüntü hiç solmadı ama dergime geri döndüm. Nixie'yi başlatmak hayatımdaki üçüncü gerçek kararımdı ve bundan pişmanlık duymayı reddediyordum. Dördüncü kararımla Charlie, en iyi kararım, beşinci kararımdan Lawrence'tan da vazgeçmem söz konusu değildi. Nijerya'daki dehşete kadar ondan ayrılmaya kesinlikle karar vermiş olsam da, yaşadıklarım bunun gereksiz olduğunu anlamamı sağlamıştı. Kendimi hayatımı düzene sokmaya ve plajı kendimden uzak tutmaya zorladım. Afrika'da sorunlar olduğu doğruydu elbette ama tek bir olaya takılıp büyük resmi kaçırmanın da bir anlamı yoktu. Lawrence bunda ısrar ediyordu ve bir defalığına onun tavsiyesini dinledim. Banka hesabımdan Afrika'ya yardım eden birkaç derneğe otomatik ödeme talimatı verdim. İnsanlar parmağıma ne olduğunu sorduklarında Andrew'la birlikte bir scooter kiraladığımızı ve küçük bir kaza geçirdiğimizi söyledim. Ruhum ikiye bölünmüştü sanki. Evde sakin, ağırbaşlı biriydim. İşte patrondum. Geceleri uyuyamıyordum. Ama gündüzleri sonsuza kadar sürdürebilirim diye düşünüyordum. Ama şimdi Charlie'nin odasında ayakta duruyordum. Tekrar aynada kendime bakmaya gittim. Artık gözlerimin altında torbalar ve alnımda keskin çizgiler vardı. Sonunda maske çatlamıştı. Bu verdiğimiz kararlarla ilgili değil diye düşündüm. Çünkü hayatında gerçekleşen en büyük olay Andrew'u ölüme götüren ve senin için uykusuzluk anlamına gelen şey, senin yokluğunda olan bir şeydi. Her şeyden daha fazla bunu bilmeye ihtiyacım olduğunu kavradım. Katiller kızları plajdan götürdükten sonra neler olduğunu bilmem gerekiyordu. Daha sonra olanları öğrenmem gerekiyordu. 5. Sara'nın kanepesinde uyandım. İlk önce nerede olduğumu anlamadım. Gözlerimi açıp etrafıma bakmam gerekti. Koltuğun üzerinde turuncu ipekten yastıklar vardı. Üzerine çiçekler ve kuşlar işlenmişti. Pencereden güneş geliyordu ve pencerelerde yere kadar uzanan perdeler vardı. Perdeler turuncu kadifeydi. Cam yüzeyli bir kahve masası vardı. Cam o kadar kalındı ki yandan bakınca yeşil görünüyordu. Masanın altındaki rafta dergiler duruyordu. Birisi moda ile, diğeri ise evi güzelleştirmekle ilgiliydi. Oturup ayaklarımı yere koydum, zemin ahşap kaplıydı. Bu hikayeyi evdeki kızlara anlatacak olsaydım bana, nasıl olur da bir masa kahveden yapılabilir kadife denen şey nedir? Ve şu yanında kaldığın kadın nasıl olur da odunlarını herkesin yaptığı gibi yığın halinde saklamaz? Nasıl olur da onları böylece yerde bırakır? Üşengeç biri miydi? Diye sorarlardı. Onları anlatmak zorunda kalırdım. Kahve masası kahveden yapılmaz. Kadife küçük bulutların alt tarafı kadar yumuşak bir kumaştır. Saranın döşemesindeki ağaçlar yakmak için değildi. Bu ahşap, 3 kat antika cilası ve en az 3 milimetre kalınlığında ahşap cilası ile parlatılmış, İsveç tasarımı ormancılık uygulamalarına uygun olduğuna dair Orman Koruma Konseyi sertifikasına sahipti. Bunu biliyorum. Çünkü aynı bunun gibi bir döşemenin reklamını kahve sehpasının altındaki dergide görmüştüm. Ve evdeki kızlar gözlerini açarak vay canına derlerdi. Çünkü sonunda dünyanın ötesinde bir yere, ağaçların makinelerde yapıldığı bir yere gittiğimi anlarlar, başka ne büyücülükler sunacağımı merak ederlerdi. Evdeki kızlara hikayemi anlatmanın ne kadar yorucu olacağını düşündüm. Biz Afrikalılara kimsenin hiçbir şey anlatmamasının gerçek nedeni budur. Yoksa ülkemi cehalet içinde bırakmak istemeleri değil. Çünkü kimsenin oturup da gelişmiş dünyanın birinci ilkesinden başlayıp anlatacak kadar zamanı yoktur. Belki yapmak da istersiniz ama yapamazsınız. Sizin kültürünüz öylesine karmaşık hale gelmiş ki, bir bilgisayar ya da baş ağrınızı dindirmek için aldığınız bir ilaca benziyor. Onu kullanabilirsiniz. Ama nasıl çalıştığını anlatamazsınız. Odunlarını evlerinin karşısına yağan kızlara kesinlikle anlatamazsınız. Eğer size mesela Sara'nın evinin evcil geyiklerle dolu olduğu bir parkın yanında olduğunu söylesem, koltuğunuzdan fırlayıp "Aman Tanrım, bana hemen silahımı getirin de şu aptal hayvanları yakalayayım" demezsiniz. Hayır, bunun yerine yerinizde oturmaya devam eder, çenenizi kaşır ve kendi kendinize sanırım burası Londra'nın hemen dışındaki Richmond Park olmalı dersiniz. Bu hikaye sizin gibi bilgili insanlara göre, o sabah sarığın aşağıya inerek oturma odasına geldiğinde benim için yaptığı çayın tadını size tarif etmek zorunda kalmam. Çay, ülkemin doğusunda arazinin bulutlara doğru yükseldiği ve nemli hava yüzünden ağaçların uzun yumuşak yosundan sakallarının çıktığı, topraklarda yetişmesine rağmen biz köyümüzde hiç çay tatmamıştık. Doğuda tarlalar yeşil tepeliklere doğru uzanıp sisin içinde kaybolur. Üzerinde yetişen çay da kaybolur. Sanırım hepsi ihraç edilir. Ben de onunla birlikte ihraç edilene kadar hiç çay tatmamıştım. Ülkenize yolculuk yaptığım tekne çay yüklüydü. Kalın kahverengi kağıt çuvallar gemi ambarında üst üste yığılmıştı. Saklanmak için çuvalların içine girmiştim. 2 gün sonra artık saklanamayacak kadar güçsüz düştüğüm için ambardan çıktım. Geminin kaptanı beni kendi odasına kilitledi. Beni mürettebatın arasında tutmasının güvenli olmayacağını söyledi. Böylece 3 hafta ve 8.000 kilometre boyunca küçük yuvarlak bir pencerenin camından okyanusu seyredip kaptanın bana verdiği kitabı okudum. Kitabın adı Büyük Umutlardı ve Pip adında bir çocuğun hikayesiydi. Ama kitabın sonunu öğrenemedim çünkü İngiltere'ye vardığımızda kaptan beni göçmenlik yetkililerine teslim etti. Bir çay gemisinde 3 hafta ve 8.000 kilometre. Belki derim kaşırsanız tenim hala çay kokar. Beni gözetim merkezine koydukları zaman kahverengi bir battaniye ile plastik bardakta çay verdiler. Ve çayı tattığımda bütün istediğim gemiye gidip ülkeme geri dönmekti. Çayın tadı ülkemin tadına benzer. Acı ve sıcak, güçlü ve anılarla keskin. Özlem tadındadır. Bulunduğun yerle geldiğin yer arasındaki mesafe tadındadır. Sonra kaybolur. Dudakların hala sıcakken tat dilinden kaybolur. Sisin içine uzanan tarlaların kaybolduğu gibi kaybolur. Sizin ülkenizde başka herhangi bir ülkeden daha fazla çay içildiğini duydum. Bu sizi ne kadar hüzünlendiriyordur kim bilir. Olmayan annelerini özleyen çocuklar gibi. Üzgünüm. Sara mutfağında çayımızı içtik. Charlie hala üst kattaki odasında uyuyordu. Sara elini benimkinin üstüne koydu. Neler olduğunu konuşmamız lazım dedi. Bu konuda konuşmaya hazır mısın? Plajdayken adamlar seni aldıktan sonra olanları konuşmaya. Hemen cevap vermedim. Mutfağın her tarafına göz gezdirip, yeni ve muhteşem her görüntüyü içime çekerek masada oturuyordum. Mesela sarığın mutfağında bir buzdolabı vardı. Üzerinde buz yapan bir makine olan gümüş renginde kocaman bir kutu. Buz makinesinin ön yüzü şeffaf camdandı ve içinde neler olduğunu görebiliyordunuz. Küçük parlak buz küpleri yapıyordu. Neredeyse hazırdı. Böyle bir buz küpüne baktığım için, budala köylü kızı, bana güleceksiniz. Gülersiniz. Ama suyun katı hale getirilmesini ilk kez görüyordum. Çok güzeldi. Çünkü eğer bu yapılabiliyorsa belki hep kaçan, kaybolan, toza ve sise karışan şeyler de katılaştırılabilirdi. Her şey yeniden katı hale getirilebilirdi. Evet, ipten salıncağın altındaki kırmızı toprakta Nikuruka ile birlikte oynadığımız zaman bile. O günlerde ülkenizde bu tür şeylerin mümkün olduğunu zannederdim. Onları keşfetmemi bekleyen büyük mucizelerin olduğunu biliyordum. Sadece bu küçük mucizelerin kaynağını bulmam gerekiyordu. Soğuk camın arkasında buz parçası küçük madeni bir kolun üzerinde titredi. Parlıyordu, sanki bir insan ruhu gibi. Sara bana baktı, gözleri parlıyordu. Arı dedi, gerçekten bilmem lazım. Bu konuda konuşmaya hazır mısın? Buz küpü tamamlanmıştı. Donk, aşağıdaki toplama kabına düştü. Sara gözlerini kırptı, makine yeni bir küp yapmaya başladı. Sara dedim, neler olduğunu bilmen gerekmiyor. Senin hatan değildi. Sara elimi ellerinin arasına aldı. Lütfen arı dedi. Bilmem lazım. İçimi çektim. Kızmıştım. Bu konuda konuşmak istemiyordum. Ama bu kadın beni bunu yapmaya zorluyorsa çabucak anlatıp onu bu dertten kurtarmalıydım. Peki Sara dedim. Siz gittikten sonra adamlar bizi plajdan götürdüler. Kısa bir süre yürüdük. Belki bir saat. Kumsala çekilmiş bir kayığın yanına geldik. Ters çevrilmişti. Bazı tahtaları kırıktı. Bir fırtınayla kıyıya sürüklenmiş ve öylece terk edilmiş gibi görünüyordu. Kayığın alt tarafı güneşten beyazlaşmıştı, bütün boyası çatlamış ve dökülmüştü. Üzerine yapışmış olan kaya midyeleri bile ufalanmıştı. Adamlar beni kayığın altına itip dinlememi söylediler. Biraz vakit geçince gitmeme izin vereceklerini söylediler. Kayığın altı karanlıktı, yerde yengeçler hareket ediyordu. Ablama tecavüz ettiler. Onu kayığın yan tarafına itip tecavüz ettiler. İniltilerini duydum. Kayığın tahtalarından her şeyi duyamıyordum. Sesler boğuluyordu. Ablamın boğazı sıkılıyormuş gibi tıkandığını duydum. Vücudunun tahtalara çarpışını duydum. Çok uzun sürdü. Günün en sıcak kısmı boyunca devam etti ama kayığın altı karanlık ve soğuktu. Ablam önceleri kutsal kitaptan ayetler haykırıyordu. Ama sonra aklını yitirdi ve çocukken söylediğimiz şarkıları söylemeye başladı. En sonunda sadece çığlık atıyordu. Önce acıyla dolu çığlıklardı, sonra yeni doğmuş bir bebeğin çığlıklarına dönüştüler. İçinde keder yoktu. Kendiliğinden çıkıyorlardı. Sanki bir makineden çıkıyormuş gibi her çığlık birbirinin tıpatıp aynısıydı. Başımı kaldırdım ve Sara'nın bana baktığını gördüm. Yüzü bembeyaz olmuştu, gözleri kıpkırmızıydı, elleriyle ağzını kapatmıştı. Titriyordu, ben de titriyordum çünkü bunları daha önce kimseye anlatmamıştım. Ablama ne yaptıklarını göremedim, kayığın tahtaları kırık olan tarafındaydı. Benim görebildiğim tarafta katil vardı, boynunda bir yara vardı, onu görebiliyordum. Adamlarından uzakta duruyordu, dalgalara doğru yürüyordu, öldürdüğü muhafızın cebinden aldığı paketten sigara içiyordu. Okyanusu seyrediyordu, sanki oradan gelecek birini bekler gibiydi. Bazen boynundaki yaraya dokunmak için elini kaldırıyordu, omuzları çökmüştü, sanki bir ağırlık taşıyor gibiydi. Sara'nın bedeni öyle kuvvetle titriyordu ki mutfak masası sallanıyordu, ağlıyordu. Ablan diyordu, o güzel ablan, aman tanrım. Ben Sara'yı daha fazla üzmek istemiyordum. Ona olanları anlatmak istememiştim ama artık mecburdum. Artık konuşmamı durduramazdım çünkü hikayeme başlamıştım ve hikaye bitmek istiyordu. Nerede başlayıp nerede bitireceğimize biz karar veremeyiz. Hikayelerimiz bizim anlatıcılarımızdır. Sonuna doğru Nikaruka'nın ölmek için yalvardığını ve avcıların güldüğünü duydum. Sonra ablamın kemiklerinin birer birer kırılışını dinledim. Ablam işte böyle öldü. Evet, o çok güzel bir kızdı, haklısın. Köyümde onun bir erkeğe derdini unutturacak türde bir kız olduğunu söylerlerdi. Ama bazen işler insanların söylediği gibi yürümüyor. Adamlar ve köpekler ablamla işlerini bitirdiklerinde ondan geriye kalan parçalar sadece yenilmeyecek parçalardı. Onları da denize attılar. Sara ağlamayı kesip yeniden titremeye başladı. Son derece çaresizdi. Çayını tutuyordu. Sanki ona tutunmazsa uçacakmış gibiydi. Ya sen diye fısıldadı. Sana ne oldu? Başımı salladım. Öğleden sonra hava çok sıcak oldu. Kayığın altında bile denizden bir meltem esmeye başladı. Kumları kayığın yan tarafını üfledi. Kumlar tahtalarda ıslık çaldılar. Neler olduğunu görmek için çatlaklardan dışarıya baktım. Kıyıya vuran köpüklü dalgaların üzerinde rüzgarda uçuşan martılar vardı. Çok sakindiler. Zaman zaman denize dalıp sonra gagalarında gümüş rengi bir balıkla geri çıkıyorlardı. Güçlükle onlara bakıyordum. Çünkü ablamı olanların şimdi benim başıma geleceğini düşünüyordum. Ve düşüncelerimi güzel bir şeylere odaklamak istiyordum. Ama adamlar beni almaya gelmediler. Ablamla işlerini bitirdikten sonra köpeklerle birlikte ormana uyumaya gittiler. Ama liderleri adamlarıyla gitmedi, dalgaların içinde durdu. Dalgalar dizlerin etrafında kırılıyordu. O rüzgara doğru eğiliyordu. Sonra o kadar sıcak oldu ki martılar balık tutmayı bıraktılar. Başlarını göğüslerinin üzerinde böyle kıvırarak dalgalarda süzülmeye başladılar. Sonra adamların lideri dalgalara doğru ilerledi. Su göğsüne gelince yüzmeye başladı. Denizde ilerliyordu. Martılar yolundan çekilmek için havalandılar. Sonra yine yerlerine kondular. Sadece uyumak istiyorlardı. Adam yüzerek açıldı. Az sonra onu göremez oldum. Gözden kaybolmuştu ve görebildiğim tek çizgi denizle gökyüzü arasındaki çizgiydi. Sonra o kadar sıcak oldu ki çizgi de kayboldu. O zaman kayığın altından çıktım çünkü adamların uyuduğunu biliyordum. Etrafıma bakındım, plajda kimse yoktu, gölge bile yoktu. O kadar sıcaktı ki sadece sıcaktan bile ölebilirim diye düşündüm. Dalgaların içine girip giysilerimi ıslattım ve otel binalarına doğru yürümeye başladım. Kumda adamların beni takip edeceği iz bırakmamak için suyun sığ kısımlarında koştum. Muhafızı öldürdükleri yere geldim. Burada daha çok martı vardı. Muhafızın cesedi üzerinde kavga ediyorlardı. Benim yaklaştığımı görünce uçtular. Muhafızın yüzüne bakamadım. Pantolonunun paçalarından girip çıkan küçük yengeçler vardı. Yerde bir cüzdan gördüm ve aldım. Andrew'un cüzdanıydı Sara. Üzgünüm. İçine baktım. Bir sürü plastik kart vardı. Bir tanesinin üzerinde sürücü ehliyeti yazıyordu ve kocanın fotoğrafı vardı. Üzerinde adresiniz yazılıydı. Sadece onu aldım. Bir de kartvizit vardı. Üzerinde telefon numarası yazan kart. Onu da aldım. Elimden uçup dalgaların içine düştü ama onu geri aldım. Sonra saklamak için ormana gittim ama plajı hala görebileceğim bir yerde durdum. Sonra hava soğumaya başladı ve otel binalarının bulunduğu taraftan bir kamyonun geldiğini gördüm. Üzeri kumaş kaplı askeri bir kamyondu. Arkasından 6 asker atladı ve muhafıza bakarak durdular. Muhafızın cesedini botlarının burunlarıyla dürttüler. Kamyonun radyosunda U2'nin One adlı parçası çalıyordu. Bu şarkıyı biliyordum. Bizim evde hep çalardı. Bir gün şehirden gelen adamlar köydeki her eve kurmalı birer radyo vermişlerdi. Radyoyu açıp BBC'yi dinleyeceğimizi sanıyorlardı ama ablam Nikuruka bizimkini Port Harcourt müzik kanalını ayarlamıştı. Bazen bu küçük kutu için kavga ederdik çünkü ben günlük haberleri dinlemek isterdim. Ama şimdi plajın arkasındaki ormanda saklanırken ablamla hiç kavga etmemiş olmayı diliyordum. Nikuruka müziği severdi ve şimdi onun haklı olduğunu görebiliyordum. Çünkü hayat çok kısaydı ve günlük haber programları ile dans edemezdin. 15. ayrımın sonu sayfa 175, devamı 16. ayrımda.